Ayrım 21, Yüzler ve Maskeler, Eduardo Galeano, sayfa 203. Uzak Batı. Yaşlı reis Seattle'a sahiden kulak veren var mı? Kızılderililerin soyu tükenmeye mahkum. Buffalolar ve yassı boynuzlu Amerikan geyikleri gibi. Kurşunla vurulmayanlar açlık ya da üzgünlükten ölüyor. Kabilesine ayrılan sınırlı bölgede bomboş oturmaktan çürümekte olan reis Seattle tek başına gasplardan, soykırımlardan dem vuruyor ve soyunun anılarının ağaçlardaki öz suyunda aktığına ilişkin bir şeyler söylüyor. Tabancalar patlıyor, beyaz göçmenler de güneş gibi batıya doğru yol alıyor. Dağlardan elmas gibi vuran bir ışık yol gösteriyor onlara. Vaat edilmiş topraklar kendilerini verimli kılmak için bağırlarına saban saplayanlara yeniden hayat veriyor. Issızlığın ortasında kaşla göz arasında kentler ve sokaklar beliriyor. Daha dün kızılderililerle kaktüslerin ve yılanların yurdu olan topraklarda. Göçmenlerin dediğine göre buraların havası öyle sağlıklıymış ki mezarlık kurabilmenin yolu birilerini vurarak öldürmekmiş. Yeni yetme kapitalizm azgın ve obur, dokunduğu her şeyi değişime uğratıyor. Orman şimdi baltasıyla kesilmek için var, çölse trenle geçilmek için. Irmak ancak yatağında altın varsa, dağ eğer kömür ve demir madeni barındırıyorsa uğraşmaya değiyor. Kimse yürümüyor, herkesin acelesi var. Herkes, hem de telaşla, servet ve kudretin göçebe gölgesinin peşinden koşuyor. Mekan zamana yenik düşürülmek için var, zaman da gelişimin sunaklarında kurban edilmek için. 1856 Granada. Walker. Bu Tennessee çocuğu silahını belinden ateşliyor ve öldürdüğünü mezar taşsız gömüyor. Gözleri sönmüş gömür, ne gülüyor ne de içki içiyor. Görev yaparcasına yemek yiyor. Sağır dilsiz nişanlısının ölümünden bu yana onu herhangi bir kadınla gören olmamış. Güvenilir bulduğu tek dostu Tanrı'dır. Kendine takdiri ilahi diyor. Güneyli beyefendi William Walker kendini Nikaragua başkanı ilan ediyor. Granada'nın ana meydanı kırmızı halılarla kaplanmış, borazanlar güneşte parıldıyor. Bando Kuzey Amerika'dan asker marşları çalarken Walker diz çökerek bir elini İncil'e basıp yemin ediyor. 21 pare top atılıyor. Walker konuşmasını İngilizce yapıyor. Sonra su dolu kadehini arkadaşı ve çok saygın meslektaşı olan Birleşik Devletler Başkanı'nın şerefine kaldırıyor. Birleşik Devletler Büyükelçisi John Wheeler da Walker'ı Christoph Colomb'a benzetiyor. Walker Nikaragua'ya bir yıl önce ölümsüzler falangsının başında gelmişti. Askerlerimin yürüyüşüne karşı çıkan için ölüm emri veririm. Bıçağın ete saplanması gibidir. San Francisco ve New Orleans rıhtımlarından devşirilmiş sergüzeştçilerin ülkeye gelişi. Nikaragua'nın yeni başkanı Merkezi Amerika'da 30 küsür yıl önce kaldırılmış olan köleliği geri getiriyor. Köle ticaretini, serflik düzenini, zoraki çalışmayı yeniden başlatıyor. Nikaragua'nın resmi dilinin İngilizce olmasını buyuruyor ve buraya gelmek isteyen bütün beyaz Kuzey Amerikalılara toprak ve köle dağıtıyor. 1856 Granada dururdu. Ya beş ya hiç. Nikaragua pek bir şey sayılmazdı. William Walker bütün Merkezi Amerika'yı fethetmek istiyordu. Moraza'nın ana yurdunun beş bölümü birleşerek korsanın asker gücünü dağıtıyorlar. Halk savaşında birçok Kuzey Amerikalı ölüyor. İnsanı buruşturup bozartan sonra birden öldüren morbus kolerası da birçok can alıyor. Tam yenilgiye uğramış olan kölelik mesihi şimdi Nikaragua gölünün karşı kıyısına geçiyor. Ördek filolarıyla salgın mikrobu taşıyan sinek sürüleri onun peşinden geliyor. Birleşik Devletler'e dönmezden önce Walker Granada kentini cezalandırmaya karar veriyor. Burada hiçbir canlı kalmamalıdır. Ne ahalisi, ne kiremit damlı evleri, ne de portakal ağaçlı kumlu sokakları. Yalazlar göğe yükseliyor. Yıkık rıhtımın eteğinde yere bir mızrak saplanıyor. Mızrağın tepesinden bir meşin parçası üzgün bir bayrak gibi sallanmaktadır. Üzerinde kırmızı harflerle İngilizce olarak Granada burada dururdu diye yazılmış. Walker, kölelik savunusu. Amerikan uygarlığının düşmanları ki kölelik düşmanlarına bu gözle bakılmalıdır, dostlarından daha uyanık görünüyor. Güney'in Nikaragua topraklarında yatan yiğit ölmüşlerin anısına bir takım borçları vardır. Bu insanlar köleliği savunmak uğruna evlerini bırakmış, tropik iklimin tehlikelerine yılmadan serin kanlılıkla göğüs germiş ve en sonunda canlarını vermişlerdir. Şimdi eğer Güney'de kölelik düşmanlarıyla yeniden savaşacak güç kalmışsa, ki bundan kimin şüphesi olabilir, üzerimizdeki miskinliği silkip atmalı ve yeni çatışmalara hazırlanmalıyız. Köleliği canlandırmanın esas yeri tropik Amerika'dır. Burada kölelik egemenliğinin doğal mekanını bulur ve dört bir yana yayılabilir. Yeter ki biz gayrete gelelim. 1858 Gila Irmağı'nın kaynağı. Apaçilerin kutsal toprakları. Burada ırmağın Arizona'nın sarp kayalıkları arasından doğduğu yerde 30 yıl önce Geronimo'yu gölgesinde barındırmış olan ağaç duruyor. Geronimo henüz anasının karnından çıkmış, beze sarılmıştı. Bezi bir ağaç dalına astılar. Rüzgar bebeği sallarken ihtiyar bir ses ağaca onun büyümesini sağla diye yalvardı. Senin birçok kereler meyve verdiğini görsün. Bu ağaç dünyanın merkezindedir. Onun gölgesinde durdukça Geronimo hiçbir zaman kuzeyle güneyi birbirine karıştırmayacaktır. Ne de iyiyle kötüyü. Dört bir yanda Apaçilerin uçsuz bucaksız toprakları uzanıyor. Bu sarp yerlerde oldum olası Apaçiler yaşamışlardır. İlk Apaçi Fırtına oğlunun aydınlık düşmanlarını yenen kartalın tüylerini takındığı günden beri. Bu yerlerde avlanılacak hayvanların, hastaları iyi edecek otların, ölümden sonra yatılacak kayalık mağaraların kıtlığı asla çekilmemiştir. Şimdi bir takım yabancı adamlar gelmişler, ellerinde uzun uzun urganlarla kazıklar var. Derilerinin rengine bakınca kanları çekilmiş sanırsınız. Daha önce hiç duyulmadık bir dil konuşuyorlar. Toprağa parlak renkli işaretler çakıyor ve ellerindeki beyaz bir madalyona sorular soruyorlar. Madalyon da iğnesini oynatarak yanıt veriyor. Bu adamların Apaçi ülkesini ölçüp biçerek satmaya gelmiş olduklarını Geronimo bilmiyor. 1858 Kaskiye Geronimo. Apaçiler silahsız olarak pazara gitmişlerdi. Güneyde Sonora ile Casas Grandes'in arasındaki Kaskiye çarşısında bufalo ve geyik derilerine karşılık yiyecek almaya. Meksikalı askerler onların kamplarını yıkarak atlarını aldı. Ölüler arasında Geronimo'nun annesiyle karısı ve üç çocuğu da var. Yoldaşları toplantı yapıp üzüntüyle karar alırken Geronimo hiç sesini çıkarmıyor. Apaçiler kuşatılmış durumda, silahsızdırlar. Oradan ayrılmaktan başka çareleri yoktur. Irmak kıyısında hareketsiz oturduğu yerden Geronimo, halkının reis Mangas Colorado'nun peşine takılıp gitmesini seyrediyor. Burada ölüler kalmıştır. Bir süre sonra Geronimo da dönüp dönüp geriye bakarak gidiyor. Geri çekilen Apaçilerin yumuşak ayak seslerini duyabileceği uzaklıktan kabilesini izliyor. Kuzeye doğru yapılan uzun yürüyüşte Geronimo hiç ağzını açmıyor. Yurduna vardığında hayvan derilerinden yapılma evini, annesinin evini, kendi eşyalarıyla karısının ve annesinin eşyalarını yakıyor. Çocuklarının oyuncaklarını da yakıyor. Sonra yangına arkasını dönüp başını geriye atarak bir savaş şarkısı tutturuyor. 1858 San Borja Ölüm de Ölsün. Ağrıyan gövdesi Amerikan toprağına karışmak için can atıyor. Onun sonunda buraya gelip burada oyalanacağını Aim Bonpland biliyordu. Kocasının Humboldt'la birlikte Karayip kıyılarına çıktığı, o şimdi uzaklarda kalmış olan ilk günden belliydi bu. Bonpland eceliyle ölüyor. Saman ve balçıktan örülü bir kulübede huzur içinde. Yıldızların hiç ölmediğini, karıncalarla insanların üremekten vazgeçmediğini, yerlerde her zaman yeni yoncalar, dallarda yeni portakallardan güneşler açacağını, yeni doğmuş tayların o çöp bacakları üstünde doğrulur doğrulmaz emecek meme arayacaklarını bilerek. Yaşlı adam uyku saatinde güne veda eden çocuklar gibi dünyayla vedalaşıyor. Sonradan Ayyaş'ın biri onun cesedini bıçaklıyor. Ama insanoğlunun bu ürkünç budalalığı hiç önem taşımayan bir ayrıntıdır. 1860 Çan Santa Cruz Yucatan isyancılarının tören merkezi. Babam beni zenginlerin arasına komadı. Generallerin parası olanların ya da param var diyenlerin arasına komadı beni. İstavrozların anası Pınarbaşı'ndaki mahun ağacından filizlenen mübarek kadın Yucatan'da böyle demişti. Askerlerin mahun ağacını baltayla keserek Kızılderililerin giydirip kuşattığı küçük açı yaktıkları zamana kadar İstavroz ana birçok kız evlat doğurmuştu. Sözleri İstavroz'dan İstavroz'a geçerek yaşadı. Babam beni yoksulların arasına koydu. Çünkü ben yoksulum. Bu İstavroz'un ve onun doğurduğu öbür İstavrozların çevresinde Çan Santa Cruz gelişmiştir. Yucatan ormanlarındaki Maya isyancılarının ulu sığınağı. Albay Acereto'nun askerleri hiç direnişle karşılaşmadan ormana giriyorlar. Hiç Kızılderili bulamayınca ağızları açık kalıyor. Mayalar yüksek kubbeli, sağlam duvarlı kocaman bir kilise kurmuşlar. Tanrının evi, Jaguar tanrısının evi, kulesinde de bakalardan alınan çanlar asılıdır. Bu insansız kutsal kentte her şey ürpertici. Askerlerin mataralarında çok az su kalmış. Yine de Albay Acereto kuyulardan su içilmesini yasaklıyor. 6 yıl önce başka askerler bu sulardan içmişlerdi de kusa kusa can verirken çalıların arasından Kızılderililer onlara ''Nasıl, sular tatlı mı?'' diye sormuşlardı. Askerler sabırla sabırsızlık arasında günlerini geçiriyorlar. Bu arada sayısız köy ve mısır tarlasından Kızılderililer akın etmektedir. Yanlarında bir tüfek ya da pala ve küçük bir torba mısır unu. Çalıların arasına toplanıyorlar ve Albay Acereto geri çekilmeye karar verdiği zaman yerliler onun askerlerini tek saldırıda silip süpürüyorlar. Zayiatsız ele geçirilen bando artık çocuklara müzik öğretecek ve kilisede Maya tanrılarıyla çevrili İstavroz'un yaşayıp konuştuğu yerde polkalar çalacaktır. Bu kilisede insanlar komünyon törenlerini tortilla ve bal yiyerek kutluyorlar. Ve yılda bir kez tek kulaklarına altın küpe takmakla birlikte herkes gibi mısır tarlalarında çalışan savaşçı reisler için ve İstavroz için çevirmenler seçiyorlar. 1860 Havana, bunalımda bir şair. Küba, şekeri Güines kamışı tarlalarından Havana limanına taşıyan demir yolunu kurmuştur. Kilometre başına 13 ölü vermek pahasına. Ölü Afrikalılar, İrlandalılar, Kanarya Adalarından gelenler, Makaolu Çinliler, kaçakçı taşeronların uzaklardan getirttiği köleler ya da sefil gündelikçi işçiler. Şeker ihracatındaki patlama daha da çok işçi istiyor. 10 yıl önce Yucatan'dan Maya köleleri taşıyan ilk gemi Küba'ya ulaşmıştı. Savaş tutsağı 140 Kızılderili 25'er pezodan satılmış çocuklar bedava verilmişti. Sonraları Meksika Başkanı Santa Anna köle satımını Albay Manuel Maria Jimenez'in tekeline verdi. Ve fiyatlar erkek başına 160, kadın başına 120, çocuklar için de 80 pezoya yükseldi. Maya savaşları uzadıkça uzamış, buna koşut olarak Küba'dan alınan silah ve para yardımı kabardıkça kabarmıştır. Yucatan hükümeti satılan her köle için bir vergi alıyor ve böylece Kızılderililere karşı yürüttüğü savaşın giderini Kızılderililerle ödüyor. İspanyol şairi José Zorrilla, Campeche limanında Küba'ya satmak için bir parti Kızılderili satın almıştı. Tam yola çıkmak üzereyken kapitalist ortağı Cipriano de las Cajigas, Havana'da sarı hummadan öldü. Don Juan Tenorio'nun yazarı olan şairimiz şimdi büyük bir kahve çiftliğinde şiirler yazarak avunmaya çalışıyor. 1861 Havana, Şeker İşçileri. Yakında Havana kenti Çiçek Festivali'ni sergileyecek. Edebiyat Birliği'ndeki entelektüeller harika bir ana tema öneriyorlar. Yazı yarışması, İspanya'dan 6000 yeni köle istenmesi konusunu işlemelidir. Böylelikle şairler de zenci ithalatı projesini desteklemiş olacaklardır. Proje zaten Diario de la Marina gazetesinin desteğine ve Adalet Bakanı'nın resmi onayına sahiptir. Şeker üretimi için işçiye gereksinme var. Mariel, Kohimar ve Batabano sahilleri yoluyla gizlice ülkeye sokulan köleler kıt ve pahalıdır. Projeyi 3 şeker fabrikası sahibi kaleme almıştır. Çünkü Küba bitkin ve perişan haldedir ve proje sahipleri İspanyol yetkililerinden ülkenin dertli iniltilerini duyup ona kara adamlar sağlamalarını dilemektedirler. Yani Küba'nın ekonomik zenginliğini borçlu olduğu uysal, sessiz köleler. Bunları Afrika'dan getirmenin kolay olacağında ısrarlıdırlar. Kara adamlar İspanyol gemilerinin geldiğini gördükleri zaman sevinç içinde koşup geleceklerdir. Şeker dili. Havana evlerinin pencere parmaklıkları demir helezonlarla, sütunları da kıvrımlı oymalarla süslüdür. Kapıların ahşapları dantel gibi işlenmiş, pencerelerin renkli camları tavuslarla bezeli. Bilim adamlarıyla din adamlarının konuşmaları arabesklerle ışıldıyor. Şairler en duyulmadık uyakları yazıyorlar, en tumturaklı sıfatları arayıp buluyorlar. Konuşmacılar önemli noktaları belirtmek istiyorlar. Ele avuca sığmaz uçarı noktalar. Bu noktalar bir sıfatın bir parantezin altından başlarını uzatmaya görsünler. Konuşmacı hemen onları daha fazla sözcük yağmuruna tutuyor. Konuşma bu noktaları yakalamak için uzayıp gittikçe noktalar kaçıyor ve bu kovalamacının hiç sonu gelmiyor. Beri yandan hesap defterleri gerçeğin yontulmamış dilini konuşuyor. Küba'nın her köşesindeki şeker fabrikalarında bu defterler her bir kara kölenin doğumunu ya da satın alınışını yılda %3 değer kaybına uğrayacak bir mal alımı olarak kaydediyorlar. Bir kölenin hastalığı bir valf hatasıyla eşdeğerde, ölümü de bir koca başın yitirilmesiyle birdir. Ölen koca başlar boğaydı, Saiba ineğini yitirdik. Zenci Domingo Mondongo öldü. 1861, Bull Run, Griler Mavilere Karşı. Washington kenti yakınlarında iç savaşın ilk çatışması yaşanıyor. Gösteriyi izlemek için arabalarla at üstlerinde büyük bir seyirci kitlesi birikmiş. Kan akmaya başlar başlamaz atlar ürküp kaçıyor. Kalabalık panik içinde uluyup birbirine ezerek kaçışıyor. Başkentin sokakları çok geçmeden sakat yaralılar ve can çekişenlerle dolmuştur. İki zıt ülke bundan önce Birleşik Devletler adını, bayrağını ve haritasını paylaşa gelmişlerdi. Güneyde bir gazete Abraham Lincoln'in başkanlığa seçilişini dış haberler bölümünde verdi. Birkaç ay içinde Güney eyaletleri ayrı bir ulus kurdular ve savaş çıktı. Yeni başkan Lincoln, kuzeyin ideallerini simgeliyor. Seçim kampanyasında bir ülkenin yarı özgür yarı köle kalamayacağını ilan etmiş, köle emeği gerektiren büyük çiftlikler yerine küçük çiftliklerin kurulacağına ve Avrupa endüstrisinin rekabetine karşı gümrük duvarlarının yükseltileceğine söz vermiştir. Kuzey ile Güney, iki uzam, iki dönem. Kuzeyde daha şimdiden fabrikaların üretimi tarlalarınkinden ileride. Yorulmak bilmez bulgucular elektrikli telgrafı, dikiş makinesini, biçki makinesini icat etmekteler. Dört bir yandan yepyeni kentler fışkırmakta. New York'un nüfusu milyona vurmuş, yeni bir ülke bulmaya can atan Avrupalı göçmenlerin gemileri rıhtımlara sığmıyor. Güneyde soy sop övüncü ve nostalji, tütün tarlaları, uçsuz bucaksız pamuk tarlaları, Lancashire'daki dokuma tezgahları için ham madde yetiştiren 4000 kara köle, kız kardeşlerinin onuruna ya da ailelerinin adına leke sürüldü diye düello yapan beyefendiler, çiçekli kır yollarında arabalarla hava almaya çıkan ve akşamları saraylarının verandalarında baygınlık geçiren hanımefendiler. 1862, Fredericksburg, Savaşın Kalemi. Genç bir asker sırtını duvara dayayıp yere bağdaş kurmuş, gözlerini karşıya dikmiş, görmeden bakıyor. Aylardır uzamakta olan sakalı tünik yakasını bastırıyor. Bir asker eli dizinde uyumakta olan köpeğin başını okşuyor. Savaş can almayı sürdürürken John Gazer, bu Pensilvanyalı gönüllü kendinin ve silah arkadaşlarının kara kalem resimlerini yapıyor. Kalemi onları top mermilerinin açtığı çukurlara giden yolda bir an için donduruyor. Askerler tüfeklerini doldurmakta, temizlemekte, kraker ve bacon'dan oluşan kumanyalarını yemekte ya da hüzün dolu gözlerle bakınmaktadırlar. Hüzün dolu gözlerle, baktıkları yeri görmeden bakıyorlar. Ya da belki kim bilir, baktıkları yerin ötesinde bir şeyler görüyorlar. 1863 Meksiko City, Amerika'nın Cezayir'i. Paris basınına göre Meksika'nın yeni adı budur. 3. Napolyon'un ordusu saldırıya geçiyor ve başkentle belli başlı şehirleri ele geçiriyor. Roma'da Papa sevincinden oynuyor. Benito Juarez'in işgalcilerle devrilen hükümeti Tanrı'ya ve onun Meksika'daki mülklerine karşı saygısızlık etmişti. Juarez kilisenin nesi var nesi yoksa almış, uçsuz bucaksız mal varlıklarına el koyup kutsal vergileri ve devletin şefkatli korumasını kaldırmıştı. Muhafazakarlar yeni konkuistadorların saflarına katılıyor. 20 bin Meksikalı asker Fransa'dan gelen, Kırım'ı, Cezayir'i, Senegal'i fethetmekten yeni dönmüş olan 30 bin Fransız askerine yardım ediyor. 3. Napolyon, Latin ruhu, Latin uygarlığı ve Latin ırkı adına Meksika'ya egemen oluyor. Ve bu arada hayal ürünü muazzam bir borcun ödenmesini de istiyor. Yeni sömürgenin başına Avrupa'nın boşta gezen sayısız prenslerinden biri olan Avusturyalı Maximilian ve göz kamaştıran güzel karısı Charlotte geçiriliyor. 1863 Londra, Marx. 3. Napolyon kafasını Meksika'ya çarpıp kıracaktır. Yani daha önce onu tutup sallandırmazlarsa diyor Londra'da koparabildiği borçlarla geçinen bilge ve züğürt bir evliya. Bir yandan dünyayı değiştirecek olan kitabının müsveddelerini düzeltip cilalarken Karl Marx dünyada olup bitenlerin hiçbir ayrıntısını kaçırmıyor. Mektup ve denemelerinde 3. Napolyon'u taçlı bir Lazzarillo de Tomes ve Meksika'nın fethini kepaze bir girişim olarak tanımlıyor. Dipnot: taçlı bir Lazzarillo de Tomes, 16. yüzyıl İspanya'sında yaşamış adı bilinmeyen pikaresk bir romancı. Meksika'yı bir savaş ganimeti niyetine Fransa ile paylaşmaya can atan İngiltere'yi ve İspanya'yı da kınıyor. Tefecilerle tüccarlar iş hacimlerini genişletebilsinler diye yüz binlerce genci ölüme göndermeyi huy edinmiş olan bütün ülke hırsızı ülkeleri kınıyor. En gelişmiş ülkelerin emperyalist yayılışının geri kalmışlığa karşı gelişmişliğin bir zaferi olduğuna Marx artık inanmamaktadır. Oysa 15 yıl önce Engels, Birleşik Devletleri Meksika'yı işgalini alkışlayarak bunun Meksikalı campesinoları proletaryaya dönüştüreceğini ve piskoposlarla feodal lordları hizaya getireceğini ileri sürdüğünde Marx karşı çıkmamıştı. 21. Ayrımın sonu. Sayfa 212.